Özel bir bölümle birlikteyiz bugün. Ta 13 ay önce podcast'in ilk bölümünden itibaren bugüne dek paylaştığım tüm bölümlerin kısa bir özetini hazırladım size. Düşünceler, duygular ve daha iyi bir hayat. Ne çok yol kat etmişiz ve iyi ki yolumuz kesişmiş. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Dediğim gibi özel bir bölümde Mutlu Beyin Podcast'inin 50. bölümündeyiz. Bundan bir yıl önce podcast'e başlarken aklımda temel bir soru vardı. Soru şuydu: daha mutlu, daha doyurucu bir hayat için, hayatı daha fazla mutluluk ve anlamla yaşayabilmek için kendime nasıl daha güçlü, daha özgür, daha mutlu bir zihin yaratabilirim? Henüz keşfetmediğim yeni bir gücün, yeni olasılıkların, yeni maceraların habercisi gibiydi bu soru. Bu soruyu düşünmek bile umut ve cesaret uyandırdı bende. Mutlu beyni yaratmamı sağlayan motivasyon da bu umudu paylaşma isteği oldu. Şuna inanıyorum, yaşadığımız her tecrübeyi zihnimizle şekillendiriyoruz. Tecrübe ettiğimiz her şeyi düşüncelerimizle yaratıyoruz. Bu yüzden zihnimizin niteliği, zihnimizin kalitesi, hayatımızın kalitesi demek. Öte yandan şunu da biliyoruz: hayat hem bir mucize hem de her anıyla bir bilinmez. Geçmişi değiştiremeyiz, geleceği öngöremiyoruz. Başka insanlar üzerinde kontrolümüz yok, en yakınlarımızın zihninde olan bitenden habersiziz. Kontrol edebileceğimiz, yönetebileceğimiz çok az şey var ama kontrolümüz dışındaki her şey hakkında düşüncelerimizi yönetme gücüne sahibiz. Yaptığımız seçimlerin, aldığımız kararların toplamı hayatımız. Tüm bu seçimler ve kararlar ise zihnimizde ürettiğimiz düşüncelerin ve bu düşüncelerin yarattığı duyguların sonucu. Bu yüzden daha mutlu bir hayat mümkün. Huzurlu, verimli, heyecanlı bir hayat. Bilinçli seçimler ve akıllı kararlarla yaşayabileceğimiz daha anlamlı bir hayat mümkün. Peki ama nasıl? Bu büyük soruyu küçük, çok küçük parçalara böldüm ve her hafta adım adım cevaplamak üzere yarattım Mutlu Beyin Podcast'ini. Bugün yıl dönümü özel bölümünde bir yılın öğrettiklerini paylaşacağım sizinle. Benim için podcast'in her bölümü yeni bir serüven, her hafta tazelenen bir merakla, bir arayış duygusuyla, yeni soruların peşine düştüğüm bir yolculuk, birlikte çıktığımız bir yolculuk. Bugün geriye dönüp bu bir yıl içinde ne kadar yol kat ettiğimize bakma günü olsun. Hayatın doğal akışı içinde hiç durmadan değişiyoruz, dönüşüyoruz. Umarım Mutlu Beyin Podcast'i bu dönüşüme sizin hayatınızda da anlamlı bir katkı sunmuştur. Önümüzdeki yıl için, yeni bölümler için şimdiden çok heyecanlıyım. Ve size söz veriyorum, yolculuk gitgide güzelleşecek. Son bir yılın öğrettikleri demiştim. Gelin en önemlisiyle başlayalım. Hayatta her şeyi zihnimizle tecrübe ediyoruz. Duygusal acılardan fiziksel ıstıraplara, aldığımız her karardan kurduğumuz her ilişkiye, üstesinden geldiğimiz her engel ve zorluktan tadına vardığımız her zevk ve güzelliğe, hayatta tecrübe ettiğimiz her şeyi beynimizle, zihnimizle tecrübe ediyoruz. Zihnimiz neyse biz oyuz. Zihnimiz neyse yaşadığımız hayat o. İnsan olmanın en müthiş niteliklerinden biri düşüncelerimizin farkında olma becerisi. Bizler düşünen ve düşünürken bir yandan düşüncelerini fark edebilen tek canlı türüyüz. Diğer canlılar da bizim gibi kendi yaşam döngülerini tamamlayıp ölüyorlar. Ama onların kendileri hakkında düşünme yetisi yok. Onlar da bizim gibi hayatta kalmak için savaşıyorlar ama ölüm bilincinden yoksunlar. İnsan, kendisi hakkında bilinçli olarak düşünme yeteneğine sahip tek canlı türü. Bu yüzden düşüncelerimiz hakkında düşüncelerimiz var. Duygularımızla ilgili duygularımız var. Şöyle bir benzetme yapılabilir belki. Hayatta hem sahada, oyunun içindeyiz, hem tribünden kendimizi seyrediyoruz. Hem oyuncuyuz, hem seyirci. Her birimiz dünyayı kendi zihnimizin penceresinden görüyoruz. Hayat tecrübelerimiz, inançlarımız, içinde doğup büyüdüğümüz aile, kültür, coğrafya, hatta konuştuğumuz dilin bize kattıklarından süzerek algıladığımız bir gerçekliğimiz var. Bu gerçeklik dünyayla aramızda bir filtre görevi yapıyor. Aynı şeye bakıp farklı şeyler görmemizin sebebi bu. Bunu hatırlamak çok önemli. Hayatın her anını o anın objektif gerçekliğiyle değil, kendi gözlerimizle, kendi bakışımızla, o ana yüklediğimiz anlamla, yorumlayışımızla yaşıyoruz. Düşüncelerimizi mümkün olduğunca gerçekler ve olgular üzerine kurmaya başladığımızda, geri kalan çoğu şeyin aslında kendi kendimize anlattığımız hikayelerden ibaret olduğunu göreceğiz. Uyanık olduğumuz sürenin en az üçte birini kafamızın içinde kendi kendimize konuşarak geçiriyoruz. Beynimiz bir hikaye makinesi. Ama önemli bir güce sahibiz. Kendimizle nasıl konuştuğumuza, kendimize ne hikayeler anlattığımıza dikkatle kulak verirsek yeni bir hayat yaratabiliriz. Çünkü hayatımızın hikayesi her gün kendimize anlattığımız küçük hikayelerin bütünü. Bu noktada dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var. Düşüncelerimize kulak verdiğimizde düşündüğümüz şeyler bizi şaşırtabilir. Hatta siz de benim gibiyseniz eğer, beynim galiba benden nefret ediyor diye düşünebilirsiniz. Mutlu olmayı çok zorlaştıran, sanki mutlu olmamı istemeyen bir beynim var. İnsan beyninin doğal yapısı bu. Mutluluktan çok mutsuzluğa meyilliyiz. Çünkü beynimiz iyiyi ve kötüyü eşit oranda görmüyor, hatırlamıyor, eşit oranda hayal etmiyor. Kötü hatıraları saklamak için inat eden, iyileri çok çabuk unutan bir hafızamız var. Fırsatlardan çok riskleri ve tehlikeleri tarayıp buluyoruz. Bu yüzden mutsuz olmak çok kolay. Zihnimiz hatalar ve yanılgılarla dolu. Dikkatimiz dağınık, kafamızın içi gürültülü. Bizi zamanda yolculuğa çıkaran bir beyinle yaşıyoruz. Çoğu zaman ya geçmişle ya gelecekle meşgulüz. Güvenilmez bir hafıza, isabetsiz varsayımlar, saplantılar, ön yargılar, gerçeği eğip büken hikayeler, mantık ve algı hataları ve en çok da kendi kendimize yarattığımız faydasız düşüncelerin, problemlerin, engellerin kaynağı beynimiz. Bizi diğer tüm canlılardan ayıran o en güçlü silahımız, zaaflarımızın ve mutsuzluğumuzun sebebi. Çünkü beynimiz kusursuz bir bilgisayar değil. Zaman içinde bir takım yanlış ve faydasız bağlantılar kurmuş olabiliyoruz. Anlam veremediğimiz durumları, içini dolduramadığımız boşlukları, hafızamızın bize oynadığı oyunlarla, çarpıtmalarla doldurmaya çalışıyoruz. Zihnimiz tuzaklarla dolu. Ve dünyayı gerçekte olduğu haliyle değil, zihnimizdeki temsiliyle, zihnimizdeki resmiyle görüyoruz. Zihnimizin gerçeği hikayelerle nasıl şekillendirdiğini fark ettiğimizde, aslında tecrübelerimizi, hayatımızı nasıl şekillendirebileceğimiz üzerinde bir gücümüz olduğunu fark edeceğiz. Başka bir hikaye seçmek, başka bir hikaye anlatmak mümkün. Rasyonel ve mantıklı canlılar olduğumuzu sanıyoruz ama öyle değiliz. Aksine epey duygusal canlılarız. Hafıza dediğimiz şey bile bir tür duygular deposu. Hatırladığımız her şeyi bir duyguyla saklayıp hatırlıyoruz. Dünyayı duygularımızın boyadığı renklerle görüyoruz. Hayatta aldığımız her kararın, yaptığımız her seçimin, hayatta yaptığımız ya da yapamadığımız her şeyin gerisinde bir duygu var. Bir şey düşünüyoruz ve düşündüğümüz şey bir duygu yaratıyor. Her düşünce bir duygu yaratıyor. Davranışlarımız, eylemlerimiz, yaptığımız her şey işte bu duyguların tetiklemesiyle çıkıyor ortaya. Kısacası hayatımızın sorumluluğu, bir bakıma duygularımızın sorumluluğu demek. Çok daha gençken öğrenmiş olmayı isterdim dediğim en önemli gerçeklerden biri bu. Hissettiğimiz her duygu bize ait. Mutluluğumuzdan da mutsuzluğumuzdan da biz sorumluyuz. Duygularımızı başkalarının sözleri, başkalarının davranışları belirleyemez. Karşımızdaki kişi ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hissettiğimiz duyguyu sahiplenmek, o duygunun sorumluluğunu üstlenmek bizi güç sahibi yapıyor. Çünkü duygularımızı inciten bir başkasının sözleri veya davranışları değil, bizim o sözler ve davranışlar hakkında ne düşündüğümüz, o sözler ve davranışların bizi nasıl tanımladığına karar verdiğimiz, her durumda ne düşünmek istediğimize biz karar veriyoruz. Kendi kendimize yarattığımız zorluklardan biri başkalarının duygularını yönetmeye çalışmak. Sosyal canlılar olarak insan olmanın doğal bir sonucu bu. Hepimiz sevilmek istiyoruz çünkü. Ait olmak, kabul görmek, beğenilmek ve başkaları tarafından görülmek istiyoruz. Başkalarının hakkımızda ne düşündüğü, ne hissettiği bizim için önemli. Ama başka insanların düşünceleri kendi hakkımızda ne düşündüğümüzün önüne geçtiğinde işte o zaman hayal kırıklıkları ve mutsuzluklar kaçınılmaz. Herkesi memnun etme çabası, herkesi mutlu etme çabası, herkes beni sevsin, insanlar benimle ilgili iyi duygular hissetsin. Asla gerçekleşmeyecek bir hayal bu. Hem boşuna bir uğraş hem de mutsuzluğun garantisi. Bu boşuna uğraşın yarattığı sonuçlardan biri aslında istemediğimiz şeylere evet demek, hayır diyememek. Özgüven kavramını özetleyen çok sevdiğim bir tanım var. Özgüven diyor, başkalarının negatif duygularına, başkalarının olumsuz, rahatsız duygularına tahammül edebilme becerisidir. Başka insanların özellikle bizim hakkımızdaki iyi olmayan düşüncelerine, bizimle ilgili kötü duygularına katlanma gücü, bir başka deyişle hayır diyebilme gücü. Çünkü hayır diyebilmek, o hayır cevabının karşımızdaki insanda yaratacağı duyguya tahammül edebilmek demek. Bununla birlikte gelelim suçluluk duygusuna. Çok küçük, gündelik konular hakkında bile türlü türlü suçluluklar duyabiliyoruz, değil mi? Hayatın her alanında, her saatinde kendimize dair beklentilerimiz var. Suçluluk duygusu doğrudan beklentilerle ilgili bir duygu. Kafamızın içinde nasıl biri olmamız gerektiğine dair bir yönetmelikle, bir kurallar kitabıyla yaşıyoruz. Genetik mirasımız, içinde doğup büyüdüğümüz aile, sosyal çevre, kültür, geçmiş tecrübeler, tüm bunların yarattığı bir doğrular, değerler, kurallar kitabı bu. Kuralları yerine getirmediğimizde ya da çiğnediğimizde suçlu hissediyoruz kendimizi. Kendi içimizdeki sınırları ihlal ettiğimizde suçluluk duygusunu yaşıyoruz. Bu yüzden suçluluk duyduğumuzda özellikle suçluluk sıkça tecrübe ettiğimiz duygulardan biri haline geldiyse, kendimiz için yapabileceğimiz en doğru şey dönüp bu kuralları sorgulamak. Annelikle ilgili çok sevdiğim bir söz var ama aslında anne-çocuk ilişkisinin ötesinde her ilişki için geçerli olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyor, bir annenin çocuğuna verebileceği en güzel hediye kendi mutluluğudur. Yalnızca çocuğumuza değil, sevdiklerimize sunabileceğimiz en güzel hediye kendi mutluluğumuz. Kendi mutluluğumuzu yaratmak, kendi mutluluğumuzun sorumluluğunu almak. Suçluluk duygusu, yanlışı düzeltmeye, kötüyü daha iyi yapmaya yaramıyorsa eğer, yalnızca mutsuzluk demek. Ne bize faydası var, ne de en çok sevdiklerimize. Her duygunun bir işlevi, bir varoluş nedeni var. Duygular, içinde bulunduğumuz durumla ilgili bize bilgi veren, hayatımızı, güvenliğimizi korumak üzere eyleme geçmemizi sağlayan bir tür geri bildirim mekanizmaları. Bazı duygularsa, dikkatimize seslenen dev ünlem işaretleri gibi, çünkü hayatta kalma içgüdüsünün bir parçası bu duygular. Bizi önemli olana, çözülmesi gereken soruna çağıran işaretler bunlar. Öfke de o duygulardan biri. Öfke en basit tanımıyla bir şeylerin yanlış gittiğinin habercisi. Seni tehdit eden, sınırlarına saldıran, iyiliğin ve güvenliğin için düzeltilmesi gereken bir yanlış var. Düzelt o yanlışı diye seslenen bir duygu öfke. Her duygu gibi öfkenin de farklı renkleri, farklı tonları var tabii. Öfkeye eşlik eden duygulardan biri kibir. Özellikle otorite figürlerinde çok sık gördüğümüz bir durum bu. İş hayatında, siyaset hayatında kibirle beslenen zehirli, yıkıcı bir öfkeye sıklıkla tanık oluyoruz. Narsisizm, kendini herkesten üstün, her eleştiriden muaf, dokunulmaz görmek demek. Başkalarının ihtiyaçlarını değersiz sayan bir otorite takıntısı, narsisizm. Her şeyin en doğrusunu bildiğini düşünen ve bu yüzden başarısızlık ve eleştiri karşısında un ufak olanların bu acizliği kamufle etmek için arkasına sığındığı zırh, öfke. Gördüğümüzde hemen tanıyoruz bu tür öfkeyi. Öfke cesarete dönüştüğünde, değişimin kapısını araladığında, adaleti sağladığında, haksızlığa uğrayana yönelik şefkate dönüştüğünde akıllı bir duygu. Şefkat, empati, acıma. Gelelim bu duygulara. Şefkat ve empati duymakla acımak arasında kalın bir çizgi var. Hatta acımanın, empatinin ve şefkatin gizli düşmanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Acıma zorda olanı, yaralı olanı kendinden uzak, kendinden düşük görmek demek. Isırap çekenle araya mesafe koymak ve o mesafede teselli bulmak, ona olan bana olmadı, bana olmaz çünkü o benden farklı, o benden uzak demek. Acıma, acıya seyirci kalmakla sınırlı. Birine acıdığımızda o kişiyle bağ kurmuyoruz. Bu yüzden empati ve şefkat eşitler arasında kurulan ilişkiye aitken, acımaya güç eşitsizliği ve yabancılık duygusu hakim. Suçluluk, öfke, empati, şefkat, acıma podcast'in ilk yılında birçok duyguyu ayrıntılı olarak ele aldım. Bunlardan bir başkası hayal kırıklığıydı. Her kalp ağrısının gerisinde, kalbimizi ağrıtan her şeyin kaynağında bir beklenti vardır diyor Shakespeare. Gerçekleşmemiş, karşılık bulmamış bir beklenti. Beklentilerimiz hayata geçmediğinde, arzularımız, umutlarımız, hayallerimiz karşılıksız kaldığında tecrübe ettiğimiz o zor ve ıstıraplı duygunun ismi hayal kırıklığı. Umduğumuzla bulduğumuz arasındaki boşluk, arzu ettiğimizle elde ettiğimiz arasında açılan, canımızı acıtan o soğuk ve ıssız mesafe. Olabilecekken olmayanın uzakta kalan yankısı. Hayal kırıklığı zor bir duygu. Zor çünkü temelde bir kayıp duygusu. Başarısızlık, yenilgi, yanılgı, ihanet, aldatmaca, reddedilmek, yetmemek, eksik kalmak. Bizde hayal kırıklığı yaratan hemen her durumda bir şeyleri kaybettiğimiz duygusunu yaşıyoruz. Her duygunun içinde başka duyguların tonları, başka duyguların izleri var. Sevincin içinde heyecan ve ümit var mesela. Kederin içinde bazen hasret, bazen şefkat var. Öfkede hırs, korkuda telaş, aşkta sevgide korku var. Her duygu bir mozaik gibi farklı renklerin, farklı duyguların yan yana gelmesiyle oluşuyor. Bir de bizi aldatan duygular var. Korkularımızdan saklanmak için sığındığımız, dikkatimizi oyalayan, bizi meşgul eden, bize geçici olarak rahatlama sağlayan, bize zaman kaybettiren duygular. Mesela bunlardan bir tanesi tereddüt. Tereddüt ve kararsızlık duygusu. Bilmiyorum, karar veremiyorum. Kararsızım halleri bizi seçim yapmaktan, dolayısıyla eyleme geçmekten kurtaran ve aslında değişimden koruyan, olduğumuz yerde o tanıdık konfor alanında kalmamıza hizmet eden, başlamamak, denememek için arkasına sığındığımız birer bahane. Çünkü bilmiyorum demek, korkuyorum demekten daha kolay. Karar veremiyorum, kararsızım demek, deneyip başarısız olmak istemiyorum demekten daha kolay. Buna benzer bir başka duygu, kendine acıma. İnsanın kendine acıması, kendini bir mağdur, bir kurban gibi görmesi. Kendine acıma ilk bakışta hiç de cazip bir şeymiş gibi görünmese de, bu duygunun da sunduğu bir konfor var. Sorumsuzluğun konforu. Hayatında yarattığın sonuçların sorumluluğunu reddetmenin, sorumluluğu başkalarına yıkmanın yarattığı hafifliğin konforu. Çünkü kendine acımak, kendini koşulların, durumların, başka insanların mağduru olarak görmek, kendi yanlışlarını, eksiklerini görmekten, kendinle yüzleşmekten daha kolay. Kendine acımanın sağladığı bir başka konfor da şu sorundan kaçma konforu. Problem her neyse bir çözüm bulmak yerine, çözüme odaklanmak ve çözüm için uğraş vermek yerine problemin yarattığı duygusal zorlukla meşgulüz kendimizi acıdığımızda. Kolayca alınıp gücenmek, çok fazla şikayet etmek, sitem etmek, hep başkalarını suçlamak. Tüm bunlar kendine acımanın farklı ifadeleri ve bunları yapmanın yarattığı gizli bir zevk var. Hepsi bir yana öyle bir duygu var ki, hem çok sık tecrübe ettiğimiz bir duygu, hatta bazılarımız için kronik hale gelen bir duygu, hem de bize en çok zaman kaybettiren duygulardan biri. Endişe. Endişe sallanan koltuk gibidir, sizi oyalar ama bir adım öteye götürmez. Endişe duygusunu anlatan en akılda kalıcı tanımlardan biri bu oldu benim için. Endişe çözüm odaklı bir duygu değil. Ya çözümü yoksa korkusuna odaklı, çözümsüzlüğe odaklı bir duygu. Az önce paylaştığım tanımda ilginç olan endişenin negatif bir duygu olmasına rağmen tıpkı bir sallanan koltuk gibi şaşırtıcı biçimde bir konfor ve rahatlık da sunması. Bize güvende olmadığımızı fısıldayan, gelecekte bizi tehlikelerin beklediğini işaret eden bir duygu nasıl aynı zamanda konforlu olabilir, hangi yönüyle rahatlatabilir? Endişe gelecekteki bir tehdidin, bir tehlikenin beklentisiyle ortaya çıkan huzursuzluk, tedirginlik ve korku hali. Bu tehdit ya gerçekleşirse ya olursa ya başıma gelirse diye bizi korkutan bu tehdit, gerçek de olabilir, hayali de olabilir, kendi zihnimizde kurguladığımız kötü bir hikaye de olabilir. Bazen ortada hiçbir sebep yokken de endişelenebiliyoruz çünkü. Hatta endişelerimizin çoğunu yaratan, gerçekte olmayan, yalnızca bizim zihnimizde, kendi düşüncelerimizde var olan tehlikeler. Endişeler zihnimizi gözlemlemek, düşüncelerimizin doğruluğunu sorgulamak için önemli bir fırsat. Bu yüzden en kapsamlı şekilde işlediğim duygu endişe oldu. 4 bölüm ayırdım endişeye. Hem evrimsel sebepleriyle hem varoluşsal sebepleriyle ele aldım endişeyi. Duyguları anlamak, kendimizi anlamak demek. Ve bir duyguyu nedenleri nasıllarıyla kavradığımızda, bir duyguyu farklı yönleriyle tanıdığımızda o duygunun üzerimizdeki gücü azalacak. Bir duyguyu anlayabilmek için öncelikle o duyguyu hissetmeye, o duyguyu tecrübe etmeye açık olmak gerekiyor. Rahatsız, zor duygulara kendimizi açmak hiç kolay değil oysa. Bu yüzden yüzleşmek istemediğimiz duygulardan kaçmak için bilinçsizce harekete geçtiğimiz anlar var hayatımızda. Bize zor gelen bir duygudan kendimizi geçici olarak korumak için yaptığımız şeyler bunlar. O zor duygu her neyse onu hissetmemek için yaptığımız ve çoğu zaman farkında olmadan bilinçsizce savrulduğumuz davranış biçimleri. Bazen hiç farkında olmadan telefona uzanıveriyor elimiz. Bir bakmışız, Instagram, Twitter derken bir saat geçmiş. Can sıkıntısıyla, bir şey araştıracağım bahanesiyle internete giriyoruz, alakasız sayfalarda oradan oraya sürüklenip duruyoruz. Bir parça yiyeceğim, ağzım tatlansın diye başlayıp bütün kutuyu bitiriyoruz. Bunalıp elimizdeki işi bırakıyoruz, buzdolabının başında buluyoruz kendimizi. Öyle kontrolsüzce yöneliyoruz ki bu davranışlara, sanki bizim dışımızda bir gücün emrindeymişiz gibi. Peki neden yapıyoruz bunları? Neyi neden yaptığımızı anlamak, hangi düşüncelerle, hangi düşüncelerin yarattığı duygularla hareket ettiğimizi anlamak, arzu ettiğimiz hayatı kurmak için yanıtlamaya ihtiyacımız olan sorular. Aksi takdirde hayatı bir uyur gezer gibi yaşayıp tüketme tehlikesi var. Oysa bir düşünün, her türlü duyguya tahammül edebilseydiniz eğer, nasıl bir hayatınız olurdu? Endişe, stres, utanç, yalnızlık, hayal kırıklığı, zor duygulardan kaçmak yerine, hayatınızı tüm gerçekliğiyle hissetme cesaretiniz olsaydı eğer, Neleri yapmazdınız? Nelerden vazgeçerdiniz? Hangi alışkanlıklardan kurtulurdunuz? Hayatımızda ıstırap yaratan, bizi engelleyen, kısıtlayan birçok problemin çözümü, hayatımızdaki birçok mutsuzluğun çözümü zor duygularla kurduğumuz ilişkide saklı. Psikolojide güzel bir benzetme var. Bir duyguyu bastırmaya çalışmak, bir plaj topunu bastırıp suyun altında tutmaya çalışmak gibidir diyor. Gücümüz ve dikkatimiz yettiğince ancak belli bir süre yapabileceğimiz bir şey. Bir yerden sonra top suyun üstüne fırlayacak. Duyguları kabul etmek ve hissetmeye açık olmak bu yüzden çok önemli. Bir duyguyu reddetmek, yok saymak, o duyguyu yaratan sebepleri karanlıkta bırakıyor. O karanlığın içinde kayboluyoruz. Neden böyle hissediyorum? Bu soruyu yanıtlamadığımız zaman, insanın kendini anlaması, değişmesi, güçlenmesi imkansız hale geliyor. Çünkü duyguları anlamak, kendini anlamak, kendini keşfetmek demek. Kendini anlamak demişken Mutlu Bey'in podcastinin ilk yılında en çok dinlenen bölüm Kendini Anlamanın Yolu isimli bölüm oldu, 32. bölüm. Kendini anlamanın yolu, düşüncelerimize, duygularımıza erişmenin en iyi yolu yazarak zihnimizle bağ kurmak. Bunu başarabilmek için, ne düşündüğümüzü fark etmek için yazarak uygulayabileceğimiz bir yöntem paylaşmıştım o bölümde. Hayatın en değerli ilişkisi öncelikle kendimizle kurduğumuz ilişki. Ve bu podcast'in esas amacı bu ilişkiyi sağlamlaştırmak. Çünkü bir düşünün, mutlu olmak için ihtiyacımız olan ilk şey bizi neyin mutlu ettiğini keşfetmek. Bunu başarmak içinse kendimizi tanımaya, kim olduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var. Kendini bilmek. Son nefesimize kadar kat edeceğimiz uzun bir yol bu. Hayatın en önemli yolculuğu. Kişilik nedir? Karakter kader midir yoksa değişebilir mi? Alışkanlıklar kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Bazen başarılarımızın ve mutluluğumuzun mimarı, bazen hayallerimizi sabote eden, elimizi kolumuzu bağlayan, bırakmak, vazgeçmek istediğimiz alışkanlıklar nasıl oluşur? Kötü alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz? Kendimizi arzu ettiğimiz yönde nasıl değiştirebiliriz? Tüm bunlar merak ettiğim, peşine düştüğüm sorular oldu. İstediğim hayatı nasıl yaratabilirim? Olmak istediğim insanı nasıl yaratabilirim? Birçok yönden, farklı sorular üzerinden cevaplamaya çalıştım bu soruları ve şunu gördüm. Hayat, hemen şimdi yaşamak istediğimiz, kısa ömürlü, uçup giden anlık zevklerle erişmesi ancak sabır, azim ve uğraşla mümkün olan uzun soluklu amaçlar arasında sürüp giden bir mücadele. Ve bu mücadelenin kilit noktası kendimize verdiğimiz sözleri tutabilmek. Çoğumuz başkalarına verdiğimiz sözleri kendimize verdiğimiz sözlerden daha kolay tutuyoruz, değil mi? Oysa hayatımız üzerinde ne kadar güç ve kontrol sahibi olduğumuz, öncelikle kendimize verdiğimiz sözleri tutmakla ilgili. Kendi sözümüze biçtiğimiz değerle ilgili. Bir hayal edin, kendinize bir söz verdiğinizde o sözü tutacağınıza dair güveniniz tam olsaydı, nasıl bir hayatınız olurdu? Siz nasıl biri olurdunuz? Amaç edinmek, net hedefler belirlemek, doğru kararlar, bilinçli seçimler, irade gücü, motivasyon, planlamanın önemi, tüm bunlar Mutlu Bey'in konusuydu. 2024, kendimizi daha iyi tanıyacağımız bir yıl olacak. Her hafta adım adım gerçekleştireceğiz bunu. Madem hayat denen şeyi zihnimizle tecrübe ediyoruz, o zaman kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şey zihnimizi tanımak ve onu olabileceği en iyi hale getirmek. Yaşayabileceğimiz en iyi hayatı yaşamak için, olmak istediğimiz insan olmak için, daha güçlü, daha özgür, daha mutlu bir beyin için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.